Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Hırsızlar Cumhuriyeti. Yazarı Scott Lynch. Özgün adı The Republic of Thieves. Çevirmeni Cihan Karamancı, türü roman, İthaki Yayınları 3. baskı Mart 2019, ISBN numarası 978-605-375-563-0. Bu kitap 685 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Mayıs 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Gentleman Pitch serisi 3. kitap. Zaten devlet dediğin izinle yapılan soygundan başka nedir ki? Hırsızların en yeteneklisi, dolandırıcıların en eli çabuğu, Loke ve yol arkadaşı Jean, hayatlarının en büyük soygununu yapacakları liman şehri Tal Verrar'dan canlarını zor kurtarmıştır. Artık akıllarında tek bir şeyle yola çıkarlar. Loke'nin vücudunda gezinen ölümcül zehre çare bulmak, umutlarının tükenmeye başladığı sırada pek de haz etmedikleri bağlı büyücülerden bir teklif gelir. Büyücüler şehri Kartain'de yapılacak seçimlere hile karıştırmaları istenen gentleman piçlerin karşısında ise aynı amacı güden Lamora ile düzenbazlık ve üçkağıtçılıkla baş edebilecek yegane kişi vardır. Loke'nin yıllar önce ilk görüşte kalbini kaptırdığı, aklından bir an olsun çıkaramadığı Sabetha. İki sahtekar sayesinde hiç olmadığı kadar dürüstlükten uzaklaşacak olan seçimler. Bağlı büyücülerin yaptığı planlar içindeki planlar. Sabetha'ya karşı koyamayacak kadar ona tutkun bir Loke. Scott Lynch Hırsızlar Cumhuriyeti ile okurlarını büyülemeye devam ediyor. Canlı, orijinal ve çekici, muhteşem bir şekilde yazılmış. George R. R. Martin, Loke Lamora ölüyor. Scott Lynch, 1978'de Minnesota'da doğan Scott Lynch, ilk romanı Loke Lamora'nın yalanları yayımlanana kadar bulaşıkçılık, garsonluk, tasarımcılık gibi işler yaptı. Gentleman Pitch serisinin gösterdiği başarıyla birlikte fantastik kurgunun önemli isimlerinden birine dönüştü. Serinin ilk kitabı olan Loke Lamora'nın yalanlarının film hakları Warner Brothers tarafından satın alındı. Giriş. Bakıcı. 1. Bölüm. 10 düzine aç yetimi eskiden mezarlık olan bir yerin altındaki rutubetli bir mağaralar ve tüneller labirentine yerleştirip başlarına da kısmen sakat ve yaşlı bir adam getirirseniz onları yönetmenin hassas bir iş olduğunu kısa sürede anlarsınız. Hırsızbaşı yani yaşlı Camor'daki Gölgeler Tepesi'nin altında yer alan Yetimler Krallığı'nın asık suratlı efendisi, henüz pasaklı beslemelerinin ona tek başına kafa tutabilecekleri kadar ihtiyarlamış değildi. Buna rağmen bir ayak takımının kaşınan ellerinde ve kurdumsu dürtülerinde kol gezen tehlikenin farkındaydı. Hele ki o ayak takımı verdiği eğitimle her geçen gün biraz daha yırtıcı hale gelirken. Yaşamının bağlı olduğu düzen kisvesi en iyi zamanlarda bile ıslak bir kağıt kadar narindi. Varlığıyla belirli bir alan dahilindekileri mutlak riayete zorlayabilirdi elbette. Sesinin erişebildiği ve duyularının bir yaramazlık yakalayabileceği yerlerde yetimleri uslu dururdu. Fakat sarhoş olduğu, uyuduğu veya iş gereği kentte ağır aksak gezindiği zamanlarda pejmürde çetesini hizada tutmak için kendi rızalarıyla boyunduruk altına girmelerini sağlamak hayati bir önem arz ediyordu. Bu yüzden Gölgeler Tepesi'ndeki en iri yarı, yaşça en büyük oğlanlarla kızları bir tür şeref kıtası haline getirerek onlara göstermelik ayrıcalıklar tanımış ve önlerine birkaç parça saygı atmıştı. Daha da önemlisi, her bir yetimin kendisinden daima ölesiye korkması için canla başla çalışıyordu. Başarısızlıklar acıdan yahut acı vaadinden başka bir şeyle cevaplandırılmazdı ve cidden itaatsizlik edenler kaşla göz arasında ortadan kaybolurdu. Hiç kimse öylelerinin daha iyi bir yere gittiği gibi hayallere kapılmazdı. Hırsız başı bu sayede korku içinde yaşayan az sayıdaki gözdesinin öfkelerini çıkarabilecekleri ve böylece hissettiklerine denk bir korku salabilecekleri yegane hedefin kendilerinden bir sonraki en iri yarı ve yaşça büyük çocuk grubu olmasını sağlardı. Tabii onlar da bir sonraki en zayıf kurban sınıfına zulmederlerdi. Sefalet bu şekilde adım adım paylaşılırdı ve hırsız başının otoritesi jeolojik bir basınç misali yetimler güruhunun en ezik kıyılarına kadar yayılırdı. Kendi içinde ele alındığında takdire şayan bir sistemdi bu. Tabii o dış kıyılarda yer alan ufak tefek eksantrik arkadaşsız çocuklardan biri değilseniz. Gölgeler Tepesi'ndeki hayat onlar için günün her saatinde suratlarına yedikleri bir tekme gibiydi. Loke Lamora 5, 6 veya 7 yaşındaydı. Hiç kimse tam olarak bilmiyor, bilecek kadar da umursamıyordu. Alışılmadık derecede ufak tefek, inkar edilemeyecek kadar eksantrik ve daima arkadaşsızdı. Kendisi gibi düzinelerce pis kokulu yetimden oluşan kocaman bir ordunun içindeyken bile yapayalnızdı. Ve bu durumun son derece farkındaydı. İkinci bölüm. Toplanma vakti. Tepenin altındaki kötü bir zaman. İçinde her türlü belayı barındıran fıkır fıkır bir yetim kalabalığı yabancı bir orman gibi Loke'nin etrafını sardı. Böyle bir durumda hayatta kalmanın ilk kuralı dikkat çekmemekti. Mırıltılı yetimler ordusu hırsız başı tarafından çağrıldıkları yere, Gölgeler Tepesi'nin merkezindeki dev mağaraya doğru ilerlerken Loke sağına soluna göz atmayı ihmal etmiyordu. İşin püf noktası tanınmış zorbaları göz göze gelmeksizin yapılabilecek en kötü şey hataların hatası, güvenli bir mesafeden saptamak ve her bir tehdit geride kalana dek hiç çaktırmadan onlarla arasına tarafsız çocuklar sokmaktı. İkinci kuralsa ilk kural sık sık olduğu gibi yetersiz kaldığında tepki vermekten kaçınmaktı. Arkasındaki kalabalık iki yana ayrıldı. Tüm av hayvanları gibi Loke'ye yaklaşan tehlikelere karşı iyice keskinleşmiş içgüdülere sahipti. Darbe gelmeden önce gözlerini yumacak kadar zaman buldu. Sonra da kürek kemiklerinin arasına keskin ve sert bir şaplak indi. Tünelin duvarına yapışan oğlan zar zor ayakta kalabildi. Darbeyi tanıdık bir kahkaha izledi. Ondan birkaç yaş daha büyük ve 40 kilo kadar daha ağır olan Loke'nin misilleme kabiliyetinin en az Kamor Dük'ü kadar dışında kalan Gregor Foss'tu bu. ''Tanrılar aşkına be Lamora, amma da çelimsiz ve sakar bir ufaklıksın.'' Gregor bir elini Loke'nin başının arkasına koydu ve alnı tünelin tahtadan yapılma eski kirişlerinden birine acıyla çarpana dek nemli toprak duvara sürttü. Ayakta duracak kadar bile kuvvetin yok. Kahretsin, bir hamam böceğini düzmeye kalksan seni ters çevirip o senin kıçına sokar. Yakındaki herkes güldü. Birkaçı bunu gerçek bir keyifle, geri kalanlarsa gülmedikleri görülür korkusuyla yaptı. İleri doğru tökezlemeyi sürdüren Loke içten içe köpürse de suratının toprakla kaplanmasında ve alnında zonklayan bir şiş bulunmasından daha normal bir şey olamazmışçasına sesini çıkarmadı. Gregor onu bir kez daha ama hevessizce itti. Sonra da alaycı bir homurtu çıkardı ve kalabalığı yararak yoluna devam etti. Ölü taklidi yap, umursamazmış gibi davran. Birkaç saniyelik bir aşağılanmanın saatlerce veya günlerce sürecek bir acıya, morlukların kırık kemiklere ya da daha kötüsüne dönüşmesini engellemenin tek yoluydu bu. Tepedekilerin neredeyse tamamından oluşan Yetimler Nehri nadiren düzenlenen büyük toplantılardan birine doğru akmaya devam etti. Ana mağaranın havası daha şimdiden iyice ağırlaşıp bayatlamıştı. Yüksek arkalıklı sandalyesinde oturan hırsız başının kafası çocuk kalabalığının arasında belli belirsiz görülürken yaşça en büyük kulları da onun yakınındaki alışıldık yerlerini almak için kalabalığı yararak ilerliyordu. Kendine uzak bir duvar seçip oraya iyice yaslanan Locke elinden geldiği kadar bir gölge taklidi yaptı. Orada korunan bir sırtın verdiği az bulunur rahatlıkta alnına dokundu ve suratını kısa süreliğine de olsa asmak için kendine izin verdi. Elini geri çektiğinde parmakları kandan yapış yapıştı. Birkaç dakika sonra yetim akışı yavaşlayarak kesildi ve hırsız başı genzini temizledi. 77. Sendovani yılının kefaret günündeydiler. Bu bir asılma günüydü ve gölgeler tepesindeki köhne mağaraların dışında parlak bir bahar göğünün altında Kamor dükünün tebaası ilmek düğümlüyordu. 3. Bölüm. İçler acısı bir durum diye başladı hırsız başı. Kız ve erkek kardeşlerimizden bazılarını dükün adaletinin vicdansız kollarına kaptırmaya daha başka ne denir ki? Enselenecek kadar beceriksizlik etmeleri olacak iş değil. Heyhat, siz canlarıma üzülerek de olsa gece gündüz hatırlattığım gibi bizimkisi titizlik gerektiren, müşterilerimizin zerre kadar takdir etmediği bir meslek. Locke yüzündeki tozu toprağa sildi. Tüneyinin kolu muhtemelen aldığından daha çok pislik bırakıyordu. Ama kendine çeki düzen verme eyleminin sakinleştirici bir yanı vardı. O kendisiyle ilgilenirken tepenin efendisi konuşmasını sürdürdü. Bu üzücü bir gün canlarım, tam bir trajedi. Ama süt kesilirse insan peynir yapmayı bilmeli. Ah evet, bir fırsat. Dışarıda asılma mevsimine uymayacak kadar güzel bir hava var. Bu da kesesi dolu kalabalıklar demek ve tüm gözler gösteriye çevrilmiş olacak, öyle değil mi? Adam eskiden kırılmış ve yanlış kaynamış iki çarpık parmağını kullanarak bir kenardan atlayıp hızla aşağı düşen bir adamın pantomimini yaptı. Düşüşün sonunda parmaklar acıyla kasılırmışçasına tekmeler savurdu ve büyük çocuklardan bazıları kıkırdadı. Yetim ordusunun ortalarındaki biri ağlarcasına hıçkırsa da hırsız başı ona aldırış etmedi. ''Hepiniz gruplar halinde idamları seyretmeye gideceksiniz.'' dedi adam. ''Gördükleriniz kalplerinize korku salsın canlarım. Patavatsızlık, sakarlık, güvensizlik. Bugün onların yegane mükafatını göreceksiniz. Tanrıların size verdiği hayatı yaşamak için göz koyduğunuz keseleri bilgece kapmalı, sonra da var gücünüzle koşmalısınız. Hem de günahkar kokusu almış cehennem tazıları gibi.'' ''Biz ilmekten böyle kaçarız. Bugün kaçamayan bazı dostlarınızı son defa göreceksiniz.'' ''Ve geri gelmeden önce,'' dedi hırsız başı sesini alçaltarak, ''her biriniz onların yapamadığını yapacaksınız. Ne pahasına olursa olsun birkaç sikke veya takı kaldıracaksınız. Eliniz boş gelirseniz mideniz de boş kalır.''
''Mecbur muyuz?'' Çıkan ses ümitsizce bir sızlanmaydı.
Locke konuşanın yeni gelenlerden tam olduğunu gördü. Gölgeler tepesindeki yaşamı daha yeni yeni öğrenmeye başlayan çocuk en düşük seviyeden bir tantanacıydı. Az önceki ağlama sesi de ondan gelmiş olsa gerekti. ''Tam, kuzum, hiçbir şeye mecbur değilsin.'' dedi hırsız başı, küflü kadife gibi bir sesle. Adam kolunu uzatıp yetim kalabalığını kirli başak sapları misali ikiye ana ayırdı ve elini Tam'ın kazınmış kafasına koydu. ''Ama çalışmazsan benim de seni beslemek gibi mecburiyetim olmaz, öyle değil mi? Hay hay, istemiyorsan bu büyük sefere katılmayabilirsin. Nasılsa akşam yemeğinde yiyebileceğin kadar soğuk mezarlık toprağı seni bekliyor olacak.''
''Ama başka bir şey yapsam olmaz mı?''
''Ah keşke şöyle güzel bir gümüş çay takımım olsaydı da onu parlatabilseydin.'' Hırsız başı diz çökerek kısa süreliğine Locke'nin görüş alanından çıktı. ''Tam elimdeki tek iş bu, o yüzden bunu yapacaksın, tamam mı? Aferin benim uslu çocuğum, benim gürbüz çocuğum,
Neden iki gözün iki çeşme? İdamlar yüzünden mi?
Onlar bizim arkadaşlarımızdı.
Öyleyse?
Tamam, seni gidi sidikli paçavra. Al o sızlanmalarını da götüne sok.
Hırsız başı hızla arkasına döndü ve sözünü kesen çocuk başının yanına yediği bir tokatla arkaya doğru savruldu. Talihsiz hedef geri geri sendeleyip düşer ve kıs kıs gülen arkadaşlarınca tekrar ayağa kaldırılırken sıkışık yetimler arasında bir dalgalanma oldu. Loki kendini gülümsemekten alıkoyamadı. Zorbalardan birinin pataklandığını görmek daima içini ısıtırdı.
''Wesley'in'' dedi hırsız başı tehlikeli bir neşeyle, ''sözünün kesilmesi hoşuna gitti mi?''
''Hayır efendim.''
''Bu konuda hemfikir olmamıza ne kadar sevindim anlatamam.''
''Tabii özür dilerim efendim.''
Hırsız başının bakışları Tam'a geri döndü ve az önce gün ışığındaki buhar misali çabucak kaybolan tebessümü yeniden beliriverdi.
''Biraz önce de dediğim gibi, zavallı dostlarımıza yazık oldu, çok yazık. Ama sallandırılırlarken bizim için büyük bir gösteri sergilemeyecekler mi? Cebi dolu bir kalabalık toplamayacaklar mı? Eğer böyle bir fırsatı değerlendirmeyi reddedersek ne tür bir dost oluruz? İyi bir dost mu? Gözü pek bir dost mu?''
''Hayır efendim.'' diye geveledi Tam.
''Aynen öyle. Ne iyi ne de gözü pek oluruz. O yüzden bu fırsatı değerlendireceğiz değil mi? Ve sallandırıldıklarında başımızı öteye çevirmeyerek onları şereflendireceğiz değil mi?''
Siz öyle diyorsanız öyledir efendim.''
''Öyle diyorum tabii.''
Hırsız başı çocuğun omzunu üstün körü bir şekilde sıvazladı.
''Artık işe koyulun. İdamlar öğle vakti başlar. Bu canı çıkasıca şehirdeki tek dakik yaratıklar urgancı başlarıdır. Yerinizi almakta geç kalırsanız 10 kat daha sıkı çalışmanız gerekecek. Sözüm söz, bakıcılar, tantanacılarınızı ve kapkaççılarınızı toplayın. Yeni kız ve erkek kardeşlerimizin dizginlerini sıkı tutun.''
Yetimler dağılır ve yaşça büyük çocuklar kendilerine tahsis edilmiş ortaklarıyla aslarını yanlarına çağırırlarken hırsız başı da baş başa iki çift laf etmek için Wesley'ni mağaranın toprak duvarlarından birine doğru çekti. Kıs kıs gülen Loki o günkü macerada kimlerle eşleştirileceğini merak etti. Tepenin dışında boşaltılacak cepler, çevrilecek dümenler ve yapılacak cesurca hırsızlıklar vardı. Diğerleri tarafından garipsenmesinin ve dışlanmasının sebebinin kısmen hırsızlığa duyduğu bu katıksız heves olduğunu bilmesine rağmen, nasıl ki sırtında kanatları yoksa bu konuda da nefsine en ufak bir söz geçirebilmişliği yoktu. Gölgeler Tepesi'nin altındaki bu eziyet dolu hayat işini yapmadığı zamanlarda katlanmak zorunda olduğu bir şeydi sadece. Loki asıl başka birinin değerli eşyalarını ellerinde sıkı sıkıya tutarken, güvenli bir yere doğru tabana kuvvet koşarken, kalbinin gümbür gümbür attığı o parlak anlarda yaşardı. 5, 6 veya 7 yıllık ömrünün ona öğrettiği üzere insanları soymak tüm dünyadaki en güzel his ve sahip olduğu yegane özgürlüktü. 4. Bölüm.
''Liderlikle benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun evlat?''
Kırık parmaklarının neden olduğu kısıtlı kavrayışına rağmen hırsız başı hala bir yetişkinin kollarına sahipti ve bir süs çakmaya hazırlanan bir marangoz misali Wesley'ni toprak duvara mıhlamıştı.
''Konuşma yaparken aklına ve tecrübelerine ihtiyaç duyduğumu mu sanıyorsun?''
''Hayır ekselansları, beni affedin.''
''Wesley'in gözüm, zaten hep etmiyor muyum?''
Hırsız başı sahte bir gelişi güzellikle yırtık pırtık ceketinin bir klapasını kenara çekti ve kemerinden sarkan kasap satırının sapını açığa çıkardı. Arkasındaki karanlıkta satırın yalımı belli belirsiz ışıldıyordu.
''Affederim, hatırlatırım. Hatırladın mı evlat? Adam akıllı hatırladın mı?''
''Hatırladım efendim, evet, lütfen.''
Fevkalade hırsız başı oğlanı bıraktı ve ceketinin bir kez daha belindeki silahı örtmesine izin verdi.
''İkimiz için de ne mutlu bir sonuç.''
''Teşekkürler efendim, üzgünüm. Ben sadece tam sabahtan beri mızmızlanıp duruyordu. Daha önce birinin asıldığını hiç görmemiş.
Dar ağacı bir zamanlar hepimiz için yeniydi diye iç geçirdi hırsızbaşı. Bir kese araklayabildiği sürece bırak istediği kadar ağlaşsın. Araklayamadığı takdirde de açlık harika bir öğretmendir. Yine de onu ve sorumlulardan diğer birkaçını özel denetim için aynı gruba koyacağım.
Sorunlar mı?
Duyarlılığı yüzünden tam ve de dişsiz.
Tanrılar aşkına dedi Weston.
Evet evet, o kırıntı beyinli küçük hıyar o kadar kalın kafalı ki ellerini kıçına dikseler bile onların üstüne sıçamaz. O, Tom ve biri daha.
Hırsızbaşı mağaranın uzak köşesine kollarını göğsünde kavuşturmuş, somurtkan bir oğlanın diğer yetimlerin önceden belirlenen grupları oluşturmalarını seyrettiği yere imalı bir bakış attı.
Lamora diye fısıldadı Weston.
Özel denetim.
Hırsızbaşı sol elinin tırnaklarını tedirgince kemirdi.
Biri onu aklı başında ve sağduyulu tuttuğu sürece ondan epey iyi para çıkar.
İyi de Lamora kahrolası şehrin neredeyse yarısını yaktı efendim.
Yalnızca darlığı. Zaten yanıp kül olsaydı bile kimse orayı özlemezdi. Üstelik yaptığının cezasını gıkını çıkarmadan çekti. Ben o konuyu kapanmış farz ediyorum. Lamora'nın asıl ihtiyacı olan şey onu kontrol altında tutacak sorumluluk sahibi biri.
Weston kapıldığı tiksintiyi yüz ifadesinden uzak tutamadı. Hırsızbaşı alaycı bir tebessüm etti.
Senden bahsetmiyorum evlat. Sana ve o küçük maymunun Gregor'a oyalama postasında ihtiyacım var. Foyası meydana çıkan birileri olursa arkalarını kollayın ve içinizden biri yakalanırsa dosdoğru bana gelin.
Sağ olun efendim, minnettarım.
Olmalısın da, mızmız tam, aptal dişsiz ve kısa pantolonlu bir cehennem iblisi. Bana o ekibi gözetecek parlak bir mum lazım. Git bana pencerelerden birini uyandır.
Ah, Weston yanağının içini ısırdı. Geleneksel ev soygunlarında uzmanlaştıkları için bu adı alan pencereler, Gölgeler Tepesi'ndeki yetimlerin en seçkin mensuplarıydı. Çoğu angaryadan ayrı tutulurlardı. Adet gereği karanlıkta çalışırlardı ve öğleden sonraya kadar uyumalarına ses çıkarılmazdı.
Bundan hoşlanmayacaklar.
Hoşlanıp hoşlanmamaları umurumda değil. Zaten bu akşam işe çıkmayacaklar. Bana açık göz birini getir.
Hırsızbaşı pis bir tırnağın çiğnenmiş hilalini yere tükürdü ve parmaklarını ceketine sildi.
Hatta iyisi mi? Sabeta'yı bul.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.